İyi günler sevgili izleyicilerimiz. Arkadaşım Altuğ Berker'le sunduğumuz Hayata Dair'in bugün de çok değerli bir konuğu var. Sayın Fatih Kavaloğlu. Kendisi Adnan Menderes Dernekler Federasyonu Genel Başkanı. Öncelikle hoş geldiniz Fatih
teşekkür
Bey.
Ederim.
Çok teşekkür ederiz.
Var olasınız. Teşekkür
katıldığınız
ederim.
İçin. Biz tabii dinleyeceğimiz çok güzel konular var sizden ama öncelikle sizi biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Buyurun.
Memnuniyetle. Öncelikle böyle anlamlı bir haftada rahmetli şehit başvekilimiz merhum Adnan Menderes, rahmetli bakanlarımız Sayın Hasan Polatkan, Sayın Fatih Rüştü Zorlu Beylerin 54. ölüm yıl dönümüne rastlayan bu hafta içerisinde bizlere böyle bir imkan tanımış olmanızdan dolayı İlk etapta A9 televizyonunun yönetimine, sizlere ve bu kıymetli televizyonun bütün yurt satında vermiş olduğu hayırlı hizmetlere vesile olan kıymetli beyefendiye şahsım ve federasyon yöneticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum.
Siz de lütfettiniz, evet. Şeref verdiniz.
Var olun. Malum 17 Eylül denince yurt genelinde bu memleketin havasını teneffüs eden, bu memleketin suyunu içen, bu toprakların üstünde hayatını ikame eden herkesi bir hüzün, bir elem kaplar. Bundan 54 yıl önce bu memlekete hizmet için yola çıkmış, bu güzel ülkeyi, bu aziz vatanı, bu aziz milleti daha iyi noktalara taşımak için gecesini gündüzüne katmış devlet adamları, siyasetçiler, o günkü kıt ve zor şartlara rağmen ülkeyi 10 yıl içerisinde tartışılamayacak, mukayese edilemeyecek kadar iyi bir noktaya getirmişler idi. Fakat hepimizin bildiği üzere 1960 senesindeki bir eşkıya çetesinin yapmış olduğu ve neye hizmet, ne maksatta yaptığı halen dahi tartışılır bir noktada bir müdahale ile bu canım vatan evlatları, devlet adamları katledilmişlerdir. Müsaade ederseniz 1960 ihtilaline girmeden rahmetli başvekilimizin biyografisinden kısmen bahsetmek istiyorum.
Lütfen.
Bu konular gerçi aziz Türk milletinin hepsinin ruhunda, bedeninde vardır. Biz burada bunları bir tekrar ve tekrar anımsatma maksadıyla belirteceğiz. Bunun yanında da bilinmeyen belki bir iki ufak tefek noktada varsa onları da burada ilk defa A9 ekranlarında aziz Türk milletiyle paylaşacağız.
Memnun oluruz.
Malumunuz rahmetli Menderes Ali Adnan diyelim. Malumunuz soyadı kanununa kadar 37'den sonra Menderes soyadını almıştır. İnanın biz yaşımız itibariyle rahmetli başvekilimizi tanıma gibi bir şansımız olmadı. Ama aile büyüklerimizden, ebeveynlerimizden, atalarımızdan ve çevremizden kendisiyle alakalı birçok konuyu öğrendik ve öğrenmeye de devam ediyoruz. Çünkü Adnan Menderes'i anlatmak, Adnan Menderes'i konuşmak, inanın böyle saatlerle falan olacak konu değil. Hele günümüz konjonktüründeki ülkemizde ve dünyada çevremizdeki gelişmeleri gördüğümüz şu günlerde o insanın ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü bugün yaşadığımız bütün sorunları, problemleri daha o tarihlerde 50-55 sene evvel görmüş, tespit etmiş bir ve zabıt altına almıştır. Rahmetli hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren ve idam edildiği tarihe kadar ömrü acı, üzüntü ve kederle geçmiş. Çünkü hayata ilk geldiği anlarda ebeveynlerini, anne ve babasını kaybetmiş, öksüz bir şekilde, öksüz ve yetim bir şekilde 6 veya 7 yaşlarında hayata tutunacağı tek kişi olan ablasını da o günkü şartlardaki müzmin hastalık olan verem hastalığına teslim etmiş. Tabiri caizse hayatta kimsesiz, kimsesi olmamak kaydıyla hayat mücadelesine o 6-7 yaşlarında başlamış. Bilahare babaannesi tarafından özel bir itina ve özen ile okutulmuş, orta ve liseyi İzmir'de tamamlamış. Daha sonra yedek subay okuluna İstanbul'a taşınmış. Rahmetli babaannesi de muhtelif zamanlarda İstanbul'a gelerek torununu, üstündeki hakimiyetini, onun üstündeki tasarrufunu hiçbir zaman eksiksiz olarak her zaman yerine getirmiştir. Fakat rahmetli başvekilimizi kanaatim bunu ancak okuduğumuz kitaplardan ya da o dönemi bilenlerden anlayabildiğimiz kadarıyla en az annesi, babası ve ablası kadar sarsan üçüncü bir olay da babaannesinin vefatıdır. Çünkü düşünebiliyor musunuz? İşte 16-17 yaşındasınız, hayatta kimseniz yok. 70-80 yaşında başınızda bir kıymetli hanımefendi, bir İstanbul hanımefendisi ve sizi vatana, millete hayırlı bir evlat olmanız için gecesini gündüzüne katarak mesaisini size hazır ayırıyor, sizinle ilgileniyor, sizi anne baba şefkatinden mahrum bırakmamak için zamanının büyük bir kısmını size bağışlıyor. Tabii babaannesinin ölümü rahmetli başvekilimizi ciddi manada sarsmıştır. Bu arada tabii babaannesi İstanbul'a defnediliyor. Bilahare ülkenin yaşamış olduğu olağanüstü duruma istinaden seferberlik emriyle Filistin cephesine gönderilmek üzere bir emir alıyor. Tam bu hazırlıklara başladığı sürede ve yola da çıkıyor. Yapılan Mondros mütarekesine istinaden seferberlik görevi ortadan kalkıp direkt artık babaannesi vefat ettiği için Aydın Çakırbeyli'ye hareket ediyor ve bundan sonraki hayatını da Aydın Çakırbeyli'de geçiriyor. Tabii bu noktaya kadar rahmetlinin yaşadığı zor günler. Anne yok, baba yok, o annem baba şefkatini paylaşabileceği, bulabileceği hiç kimse yok. Evet bir babaanne var, yaşlı bir babaanne, her şeyini torununa bahşetmiş bir hanımefendi. Fakat muhakkak ki annesi babası gibi olamayacağı için bir de ülkenin zor şartları, ülke bir savaş dönemi, kıtlık var, zorluk var, yokluk var. Aydın Çakırbeyli'ye geçtikten sonra rahmetli başvekilimizin hayatında ikinci bir önemli dönem başlıyor. Çünkü Ege bölgesi o zaman düşman işgallerine, düşman saldırılarına mazhar olan bir yer. Orada Ay Yıldız Çetesi adı altında Kuvayi Milliyecilerden bir çete kuruyor. Yani çete derken farklı bir manaya gitmesin. Ülkeyi savunmak için bir çete kuruyor. Ve Aydın, Denizli, Muğla ve kısmen İzmir civarlarında bu gönüllü Kuvayi Milliyecilerden oluşan bu aziz vatan evlatları orada kanlarının son damlalarına kadar savaşıyorlar, mücadele ediyorlar ve düşmanı o bölgelere sokmuyorlar. Zaten bu vermiş olmuş olduğu milli ve önemli hizmete karşılık daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi rahmetli başvekilimize istiklal madalyası ile rahmetli başvekilimizi merhum Adnan Menderes'i istiklal madalyası ile taltif etmiştir. Daha sonra 1929 yılında Cennet-i Mekan kıymetli eşleri hanımefendi Berin Menderes hanımefendi ile izdivaç yapıyor. İzdivaç yapıyor 1929'da ve 30'dan itibaren de Aydın Adnan Menderes'in siyasi hayatı şekillenmeye başlıyor. 1930'da işte mevcut Cumhuriyet Fırkası'na istinad eden alternatif olarak kurulan Serbest Fırka da Aydın İl Başkanı olarak siyasi hayatına başlıyor. Yapılan yerel seçimlerde de Serbest Fırka Aydın ve civarında ciddi manada bir başarı elde ediyor. Fakat işte o günkü şartların sebebine, şartlara istinaden Serbest Fırka yaklaşık 4 ay sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından kapattırılıyor. Ülkenin o günkü şartları, bu da önemli bir konu esasında. Yani demek çok partili bir hayat o günkü tarihi ve dönem itibariyle ülkenin birlik ve beraberliğini muhafaza edemeyecek bir noktada Türkiye. Efendim. Dolayısıyla Serbest Fırka kapalınca daha sonra rahmetli Büyük Atatürk'ün Aydın'a yaptığı bir ziyarette rahmetli Menderes'le bir kısa bir görüşmesi oluyor. Yani takdim ediyorlar rahmetli Menderes'i Gazi Paşa'ya ve oradaki rahmetli Menderes'in ülke sorunlarıyla alakalı, tarımla alakalı, toprakla alakalı olan beyanları, fikirleri, düşünceleri Gazi Paşa'yı çok etkiliyor ve orada verdiği talimatla rahmetli Menderes 1931 senesinde yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın milletvekili olarak meclise giriyor. 1931'den 1961'e kadar aralıksız 30 sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştır. 31 ile 46 arasına bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birçok aktif görevlerde bulunuyor. Bunların içerisinde en önemlisi toprak reformuyla ilgili hazırladığı kanun tasarısı ve bununla ilgili mecliste yaptığı konuşmalar, meclisteki diğer parlamenterler tarafından da son derece dikkatli ve alakalı bir şekilde takip edilmiştir. Çünkü rahmetli Menderes'i o tarihten bugüne kadar olan gelen başvekillerden ayıran en önemli özelliği budur. Topraktan gelen çiftçi başbakandır. Yani işte toprağı tanımak, ürünü tanımak, başağı tanımak, hasatı tanımak bunlar herkese nasip olan şeyler değildir. Dolayısıyla 1946 senesine kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu görevi bir ahenk içerisinde devam ediyor. Fakat 1946 senesinde rahmetli Cumhurbaşkanımız merhum Celal Bayar, merhum Fuat Köprülü ve merhum Refik Koraltan'la beraber işte o dörtlü tahrir dediğimiz dilekçelerini CHP grubuna sunuyorlar ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyorlar. Hepimizin malumu işte 1946 senesinde 7 Ocak tarihinde Demokrat Parti Türk siyasi hayatına adımını atıyor. Şimdi buraya kadar rahmetli Menderes'in doğumundan Demokrat Parti'nin kuruluşuna kadar aklımızda, dimağımızda olan şeyleri konuştuk. Bilgileri sizlerle ve aziz Türk milletiyle paylaştık. Müsaade ederseniz bundan sonraki ikinci bölümde de 1950-1960 Demokrat Parti dönemiyle ilgili ve hemen akabinde de 1960 itilaliyle ilgili bildiğimiz bilmediğimiz ne varsa bunları aziz milletimize anlatmaya çalışalım.
Elbette 17 Eylül haftasındayız yarın öbürsü gün. Tabii büyük bir zulüm. Yani insan asmak, bir başbakan asmak. Ya bu kimsenin sevinebileceği, herhangi bir şey olumlu karşılayabileceği bir şey değil. CHP Genel Başkanı dahil, CHP'lilerin dahil, yani o zaten CHP'den çıkmış bir insan olarak o zamanın şartlarındaki tabii bir zulüm, yani bir, onu o şekilde değerlendirmek
çok doğru. Haliyle. Ben hemen müsaade ederseniz Altuğ Bey bir saplama yapmak istiyorum. Bu rahmetlinin bir eziyete tabi tutulması ve akabinde katledilmesi Ben onu öyle görüyorum. Yani bu idam falan değil bu. Bir cani çetesinin, eşkıya çetesinin yaptığı bir cinayettir. Başka bir şey değildir. Doğrudur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işte kıyısından, köşesinden, içinden, dışından etkisi vardır, yoktur. Ben bunu tartışmak istemem. Bunu tarih zaten yargılar. Ve bildiğimiz kadarıyla da yani işte bu olayların gelişmesine imkan hazırlayan, bu ortamı hazırlayan ve bu tür çalışmaların, faaliyetlerin yapılmasına olanak sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir kesim vardı. Bunu bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nde mal etmemek lazım. Çünkü bunu şöyle teyit edebilirim. 2010 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, 2011 senesinde çok özür dilerim, bizim davetimiz üzerine Anıt Mezar'a 17 Eylül'de geldi ve rahmetli şehit başvekilimiz ve bakanlarımızın önünde duasını yaptı ve bütün Türk medyası önünde de rahmetli başvekile yapılanın bir eziyet olduğunu, bunu telin ettiğini, böyle bu tür şeylerin Türkiye'de bir daha olmaması gerektiğini, rahmetli Menderes'in bu memlekete hizmeti geçen değerli bir devlet adamı olduğunu şifahi ve yazılı olarak da tasdik etti. Yani bunu hem Türk medyası önünde şifahi olarak söyledi, hem de bizim federasyonumuzun şeref defterine yazılı olarak yazdı ve imzaladı. Bu bizim kasamızda mahfuzdur. Dolayısıyla ve önemli bir dokümenter olduğunu da, bir evrak olduğunu da umuyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu'na da bu samimi ve içten yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum.
Yok, Sayın Genel Başkan çok nurlu bir insan yani. Temiz, semseyit, dürüstlüğü yüzünde olan bir insan.
Çok doğru. Ben de kendilerini hayranlıkla ve saygıyla takip ediyorum. Yani bu memlekete hizmeti geçen kim varsa zaten takdir etmek mecburiyetindeyiz. Artı çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nu Anıt Mezar'a davet etmemiz ciddi bir kesim tarafından tenkit edildi. Bizleri de zan altında bıraktılar. Yani işte Menderes'in derneklerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne peşkeş çekiyorsunuz veya bu istikamette bir takım beyanlarda bulundular. Yani Rabbim biliyor, bizim kalbimizi de biliyor. Artı bizim yönetim kurullarımızı oluşturan arkadaşlarımızın tamamına yakını aileye ve Demokrat Parti'ye hizmet etmiş arkadaşlardır. Ama memleketin birliği, bu vatanın birliği söz konusu olduğu zaman da bu birliği ve beraberliği tekamül etmek noktasında biz üstümüze düşeni yaptık. Rahmetli Aydın abi de bunu böyle istiyordu. Bizle de paylaşmıştı, bizim arkadaşlarımızla da paylaşmıştı. Yani artık bu gerginliğin, bu çekişmenin bir yerde bitirilmesini istiyordu. Dolayısıyla biz vicdanen rahatız. Bizim yolumuz belli, siyasi kulvarımız belli. Biz zaten federasyon olarak herhangi bir siyasi faaliyet içerisinde değiliz. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Her kesime aynı mesafedeyiz. Dolayısıyla bu davetten dolayı da ben ve arkadaşlarım son derece mutlu olduk. Yani bunu yapmasaydık bir eksiklik yapmışız gibi kendimizi görürdük. Dolayısıyla yarın öbür gün çoluk çocuğumuza da bunun hesabını veremezdik. Bakın biz yaptık. Saygıdeğer Genel Başkan geldi. İştirak ettiler. Ziyaretlerini yaptılar. Şeref defterine düşüncelerini yazdılar ve Türk toplumuyla medya önünde, Türk medyası önünde düşüncelerini paylaştılar.
Ne yazdığını hatırlıyor musunuz?
Tabii onu da yani çok özeldir ama sizinle bu güzel sıcak A9 kanalımızda paylaşmak mümkün değil.
Lütfen.
Mealen söyleyeyim. Adnan Menderes'in, rahmetli Menderes'in kıymetli bir devlet adamı olduğunu, bu memlekete çok büyük hizmetlerinin geçtiğini ve kendisine yapılan bu zulmü telin ettiğini açık ve net olarak yazdı ve söyledi. Bakın tekrar söylüyorum, yazı olarak imzaladı ve şifahi olarak da Türk medyası önünde söyledi. Ama maalesef o günkü şartlarda Türk medyası, kıymetli dostlar, bunu neşretmediler. Ne okumadık, görmedik, dinlemedik. İnşallah bu kayıtlar bir gün gelir, arşivlerden çıkar ve Türk milletiyle paylaşılır. Dolayısıyla bu manada da Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.
Bu vesileyle biz de öğrenmiş olduk tabii.
Evet, bunu ilk defa sizinle paylaştık. A9 televizyonunda paylaştık.
Güzel bir imkan sağlamışsınız. Yani
hayırlı bir imkan sağlamışsınız. Evet, güzel, evet.
Yani onlar için de güzel bir şey aslında. Yani insani bir şey olduğu için bunu ne kadar duyurulsa güzel bir tavrı desteklemek her zaman iyidir ama.
Çok doğru. Evet.
Bize nasip olur inşallah.
Evet. Evet, öyle diyelim. Şimdi doğru, bir 17 Eylül münasebetiyle daha işte bu hafta Perşembe günü saat 10.30'da 12 arasında her sene yaptığımız üzere Topkapı Anıt Mezar'da rahmetli başvekilimizin, rahmetli bakanlarımızın olduğu mekanda, o mübarek mekanda bu görevi tekrar ifa edeceğiz, onları yad edeceğiz, onları anacağız. Onlarla ilgili anıları orada tekrar paylaşacağız. Bu törenlerimizi her sene olduğu gibi işte eski Demokrat Partililer, yaşları müsait olup da şu anda yaşayanlar, siyasi parti temsilcileri, yerel yöneticiler ve ilim ve bilim dünyasından bugüne kadar siyasete direkt endirek hiç girmemiş birçok insan katılır. Bu toplantının da, bu 17 Perşembe günü yapacağımız toplantının da bu manada geniş bir alaka ve ilgiye mazhar olacağını tahmin ediyorum.
Yassıada'nın müzeleştirilmesi konusuyla
evet,
ilgili sizin...
Evet, çok önemli. Altı Beyciğim, onu unutmamız mümkün değil. Onu da arz edeyim kısaca. Bu bizi çok yaraladı. Yani rahmetli Aydın abi ölümünden kısa bir dönem önce bu konu gündeme gelmişti. Ve o zaman tepkisini ortaya koydu ve bu konu donduruldu. Hatta bilahare Sayın Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'da yasada da böyle bir şey yapılamayacağını, çünkü yasada da bir tarih yatıyor. O zaman siz yasadayı efendim yasada değil de yani yasada isminden kurtarıp orayı böyle bir eğlence merkezi haline getirirseniz o zaman Çanakkale'yi de otellerle donatalım. Doğru mu? Dumlupınar'ı da otellerle donatalım. Böyle bir şey olabilir mi? Yasada o haliyle, o mevcut orijinal haliyle bir tamirata tamirat yaptırılıp bir tadilat yapılabilirdi ve bu Türk milletinin ziyaretine açılabilirdi. Yani oraya efendim yok otel yapacağız, efendim dinlenme tesisleri yapacağız, kültür salonları yapacağız. Bunlar hiç alakasız şeyler. Yani ben şaşıyorum. Yani evet, memleketin bütün işleri bitti de yatsa da yani açıkçası bunu ben orayı böyle bir tamir edelim, kalkındıralım düşüncesiyle değildi. Bunun arkasında bir art niyet arıyorum. Yani bunu konuşamayız. Hatta bir iki basın organında da malumunuz orayı Odalar Birliği yapıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yapıyor. Sayın Hisarcıklıoğlu'na da seslendim. Kıymetli A9 kanal televizyonu vasıtasıyla bir kere daha bu seslenişimi tekrarlıyorum. Takip edebildiğimiz kadarıyla Sayın Hisarcıklıoğlu'nun hülyalarından ve rüyalarından siyaset geçiyor. Bakın buradan açıklıyorum. Açık ve net söylüyorum. Bu Yassıada'nın kara bulutları Hisarcıklıoğlu'nun üzerindedir. Elbet bir gün Rabbim bize bunu nasip kılar ise, o da bir siyaset arenasına çıkar ise, bu Yassıada'nın hesabını açık ve net sorarız. Bunu da burada belirteyim.
Orada bir zulüm olmuş. Tarihten orada ibret almak için orada ziyaret edilebilir
tabii,
ama.
Tabii.
Orasının tabii bir böyle eğlence yeri gibi
hiç
bir gerekmez, hale getirilmesi
hiç gerekmez.
Bir
yani,
anlamı
ya burada yok yani. Yapılması olan neydi? Çünkü gidilemiyordu, yasaktı. Halka açalım. Tabii toparlayalım çevresini, bahçesini. O işte hep bizde bunlar kayıtlı zaten. O zindanları, yargılama yapılan salonları, işte karargah binasını, sağlık koğuşunu vesaire bunlar bir ana olarak kalmalı. Yani bu ne alakası şeyler bunlar? Hiç yani bunlar nasıl? Yani bu tamamen Menderes ismini bu milletin zihninden silmektir. Başka bir şey değildir. Ben bunu böyle yorumlarım. Bu davaya, bu Menderes'e falan bir hizmet değildir. Yani burayı otellerle donattığınız takdirde bu millete nasıl bir mesaj vereceksiniz? Bunu anlayamıyorum. Evet. Hülasa bu Yassıada projesine karşıyız. Bununla ilgili de Biz her ne kadar bir yargıya müracaat etmedik ama eden arkadaşlarımız sivil toplum örgütlerinden var. Onları bekliyoruz. Bekliyoruz. Karşı olduk ve karşı olmaya devam edeceğiz. Evet.
Şimdi Adnan Menderes'in siyasi tarihini 1946 Demokratik Parti'nin kurulduğu tarihe kadar getirdiniz. Peki o 1946'dan 1960 ihtilaline kadarki dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Memnuniyetle kısaca onu da arz etmeye çalışayım. Biliyorsunuz 46 7 Ocak'ta kurulan Demokrat Parti ilk seçimlerde her ne kadar parti sayısı çoğalmakla beraber yapılan ilk seçimlerin çok demokratik olduğu söylenemezdi. Dolayısıyla biz 50'den sonraki seçimlere bir bakacak olursak, 50 ile 60 arasını değerlendirecek olursak daha güzel bir yorum yapmış oluruz diye düşünüyorum. Yapılan 1950 seçimlerinde 14 Mayıs'ta Demokrat Parti bir kayra ekseriyetle iktidara geldi. Tabii bunu esasen böyle sıradan bir seçim olarak da görmemek lazım. Yani olur demokrasilerde. Alınan bir oy da kutsaldır, 10.000 oy da kutsaldır. Ama işte seçmenin, o akur Türk halkının sandıkta verdiği bir mesajdı bu. Yani Türkiye öyle bir haldeydi ki 40-50 arasında, yani büyüklerimiz anlatırlar, cenazelerini saracakları kefen bezi dahi yokmuş, gazete kağıtlarına sarıp mezara, kabirlere indiriyorlarmış. İşte yiyecek yok, içecek yok. Ha. Bu dünya konjonktürü de o günkü şartlarda gerçi büyük kriz içerisinde, bunu da teslim etmek lazım. Ama bu mübarek devlet, yani müzmin topraklar, her şey var. Bu noktaya gelmemeliydi. Dolayısıyla işte biraz evvel saydığım rahmetli başvekilin topraktan, köyden, çiftçilikten gelen bir başvekil olmaz sıfatıyla seçmen, o Anadolu insanı, onun böyle yüzüne baktığı zaman onun yüzündeki nurdan açıkçası etkilenmiştir. Zaten rahmetli mekanı cennet olsun, hakikaten nur yüzlü bir insandı. Yani büyüklerimiz anlatırlar, rahmetli Aydın abiden de bunu müteahhit zamanlar dinledik. O nezaketi, o zerafeti, hatta bir büyüğümüzün, evet Necip Fazıl'ın bir sözü bu, yanlış hatırlamıyorsam, cellata dahi yani şey esnasında, idam esnasında dahi o nezaketinden hiçbir şey kaybetmemiş diyor. Yani ona dahi o edebilir misiniz, yapabilir misiniz şeklinde dayat kibar. Dolayısıyla rahmetli başvekil hakikaten Türk siyasi hayatında yeni bir dönemi başlatmıştır. Her şeyiyle, dünya görüşüyle, nezaketiyle, zarafetiyle, giyinişiyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, efendim muhalefet partileriyle olan münasebetiyle, yani ben şimdi bugün günümüzle 1950 meclisini bir mukayese ediyorum. 1950'deki meclis tutanaklarını okuyoruz. Her şey orada yazıyor. İnanın en hararetli toplantılarda dahi bir kalp kırıcı bir şey yok. İşte orada oluyor, orada bitiyor. Ama şimdi maalesef şu günümüzdeki, şu ülkemizin yaşadığı yüksek tansiyon, herkesin birbirine kuşkuyla baktığı, efendim hararetle yaklaştığı bir ortamda, ortamla o dönemi mukayese etmek mümkün değil. Dolayısıyla 1950 seçimlerinden sonra Demokrat Parti iktidara geliyor ve rahmetli Cumhurbaşkanımız Celal Bayar başbakan olarak ve Demokrat Parti Genel Başkanı olarak rahmetli Adnan Menderes'i görevlendiriyor. Gene Celal Bayar'ın, rahmetli Cumhurbaşkanımızın anılarına bakacak olursak, çünkü bu da bir tartışmaya imkan tanıyan bir tasarruf olmuştu. Çünkü rahmetli Menderes'ten daha kıdemli olan siyasetçiler vardı. Başbakan olarak atanabilecek. Seneler sonra rahmetli Celal Bayar'ın anılarında rahmetli Menderes ile ilgili enteresan saptamalar ve tespitler vardır. Bunları Türk halkımızla paylaşalım. Rahmetli Celal Bayar, rahmetli Menderes'in son derece zeki bir insan olduğunu ve bir konuyu fiiliyata geçirmeden önce vicdanında muhasebesini yaptığını söylüyor. Yani bir konuyu fiiliyata geçirmeden önce vicdan muhasebesini yapan biriydi diyor. Bunlar Cemal Kutay'ın kitabında falan hepsi var. Artı gene bir önemli tespiti, onun için bir fikrin güzelliği değil, doğruluğu önemliydi diyor. Bir fikrin güzelliği değil, doğruluğu önemliydi diyor. Bunları çok uzatabiliriz, anlatabiliriz, söyleyebiliriz. Yani hakikaten 50'den sonra bu millet Menderes'i daha yakın tanımaya başladı. İşte görüyorsunuz o günkü şartlarda, bugün bir siyasi parti bir yerde miting yapacağı zaman çevresindeki vilayetlerden, illerden taşıma kuvvetlerle, uçaklarla, otobüslerle, bilhassa bütün partiler, hiç bir partiyi kastetmek istemiyorum, genele konuşuyorum, insanlar taşınıyor. Ama o günkü şartlarda öyle bir imkan yok. İdam, ihtilal yapılmadan bir gün evvel Eskişehir'de 100.000 kişiyi topluyor, 10.000'lere hitap ediyor. Yani her gittiği yerde işte fotoğraflardan, anlatılanlardan gördüğümüz kadarıyla, yani o Türk milletiyle, aziz milletle olan o onun o teması hakikaten kelimelerle anlatılamaz. Yani şimdi de var alakayı birçok lidere gösteriliyor. Ama bir mukayese edecek olursak o fotoğraflardan, o gözler ne ifade ediyor, bunu gayet iyi anlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Hülasa, 1950-60 arasında hakikaten bu memlekete çok şeyler yapıldı. Ha, eksikler olmamıştır, olmuştur. Hatalar olmamış mıdır? Olmuştur. Ama bakın şu tenkit ettiğimiz 1960 darbesinde dahi rahmetli Menderes'e akçeli konularla alakalı hiçbir iddiada bulunmamışlardır. Herhangi bir yargılama veya bir ceza da söz konusu olmamıştır. Çok enteresandır, gene burada paylaşayım. Başvekille siyasete başladığı dönemdeki yaklaşık 35 bin dönüm arazisi idam olduğu tarihte 5 bin dönüme inmiştir, 4 bin dönüme inmiştir. O geri kalan 30 bin dönümü o Çakırbeyli ve civarındaki fakir ve fukara Aydın köylülerine, Çakırbeyli köylülerine bilabedel hibe etmiştir. Yani işte günümüzdeki devlet adamlarıyla, siyasetçilerle rahmetli başvekili mukayese edecek olursak bu unsurları göz önünde bulundurmak durumundayız. Ve işte böyle 60 itiraline gelindi. Tabii o 50-60 arasında muhtelif olaylar var, zamanımız var. Onları daha sonra tekrar konuşuruz.
Üç dönem birinci parti oluyor.
Hatta şu var, itiraf olmasaydı tekrar seçim kararı açıklayacağı son 1-2 gün içerisinde müdahale ediyorlar.
Peki itirazlar neydi? Yani siyasi olarak, yani politik olarak karşı tarafın veyahut itiraz edenlerin yani üstünde durdukları tabii, noktalar neydi?
Bilinen, bunu bilinen ve bilinmeyenler diye ayırmak lazım. Ha, bilinen, paylaşılan, bildiğimiz konular şunlar. İşte efendim ülkedeki birliği ve beraberliği bozmak, insanları kutuplaştırmak, işte vatan cephesi, halk cephesi, efendim işte basına sansür koymak, efendim işte ülkeyi borçlandırmak, işte dış politika, yani işte aklınıza gelebilen bilinen bütün konuları bir tenkit sebebi olarak gündeme getirmişlerdir. Ama tabii bunlar bilinen sebepler. Ama bizlere sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana yaşadığı en iyi dönem 50-60 arası. Bugünle dahi mukayese edemezsiniz. Kalkınma hızı, yükselmesi, ilerlemesi efendim. Dolayısıyla bu nedir? Buradan başka bir şey çıkmıyor. Çıkan şu, Türkiye'nin yükselmesine, ilerlemesine, halkın daha müreffeh bir hayat sürmesini istemeyen iç ve dış güçlerin müdahalesiyle yapılan bir şeydir. Yani bunun daha sonraki yıllarda da uzantılarını gördük. Maalesef bu bize hastalık. Yani hiç alakasız insanlar, alakasız tipler. İşte bir akşam 10 kişi toplanıyor, işte biz şunu yapacağız diyor. Ve böyle vatana, millete hizmeti geçmiş, mütedeyyin insanları, inançlı insanları, imanlı insanları bir anda ortadan kaldırıyorlar. Dolayısıyla itiraz olmasını gerektiren safhada, boyutta bir rahatsızlığın olduğunu ben zannetmiyorum. Ha, yok mudur? Vardır. Ama bunlar konuşup çözülmeyecek konular da değil. Efendim, maalesef işte dış güçlerin maşası olan insanlar her dönemde olduğu gibi o dönemde de ortaya çıkmıştır. Ve bu vahim olaya sebebiyet vermişlerdir. Tabii o günün şartlarında yani %60, %55, %57 oy alan bir siyasi parti halk nasıl duyarsız kalmıştır? Halk garip. Halk ne yapsın ki? Çünkü bizim Türk halkının, hepimizin, öyle değil mi, ordumuza karşı bir saygımız vardır. Yani Öyle olmaz mesela. Bir şehirde bir olay çıkıyor. Güvenlik güçleri müdahale ediyor. Artık önlenemez noktasına geldiği zaman silahlı kuvvetleri çağırıyorlar. Yani buradan bir mana çıkarmak lazım. Bu bir korkma falan değil. Askere olan bir saygıdır bu. Askere olan bir alakadır bu. O günkü şartlarda da halk ne yapsın? Yollara mı dökülsün yani? Dolayısıyla ne oldu? İlk seçimlerde zaten Adalet Partisi 65'te gene bir ezici şeyle seçimleri kazandı. Dolayısıyla tabii Aydın abinin üzüldüğü bir konuda onu da belirteyim bu arada. Maalesef 60'tan sonra gelen sağ partiler Menderes'e sahip çıkmadılar. Yani çıkar gibi göründüler. Bakın rahmetlinin mezarının dahi kim getirdi? Turgut Bey getirdi.
Evet, Allah bin 30 kere, yıl sonra
tabii,
sanırım,
Allah bin kere razı olsun. Yani Turgut Bey'e mi kalmalıydı bu? Bundan evvel Menderes'in mirasından faydalanan, onun iz sürdüğü, o siyasi kanaldan yürüyen ve oradan nemalanan, oyalan kesimin bunu yapması gerekirdi. Yani bununla ilgili de tabii çok şey bilinir edilir. Dolayısıyla ama kimseyi de rencide etmeden bu memlekete kimin hizmeti geçtiyse hepsini de şükranla anıyoruz burada.
Tabii pardon sözünüzü kestim. İade-i itibar için 30 yıl çok uzun bir süre böyle değerli bir devlet adamı
çok
için.
Çok önemli. Bakın önemli bir konuya unutmuştum var olasınız. Turgut Bey cenazeleri buraya nakletti devlet töreniyle. Bu kardeşiniz de Rabbim bana nasip etti. O cenaze töreninde Aksaray'daki camide Valide-i Sultan Camisi'dir orası. Orada o cenaze kılındı. Ben de o caminin avlusunda yerimi almıştım o zaman. Çok güvenlik tedbirleri vardı. Çok kalabalıktan dolayı içeri almıyorlardı. Turgut Bey onu tekamül etti. Ama esas önemli bir konu. Bu Demokrat Partililerin yani Menderes'in, Polatkan'ın ve Zorlu'nun ve diğer binbir zulümle vefat edenler var. Rahmetli İçişleri Bakanı Namık Gedik var mesela. İntihar ettiği söylenir. İşte İstanbul Emniyet Müdürü var. Diğerleri var. Yassada da vefat edenler var. Bunların hepsinin iade-i itibarlarının verilmesi gerekir. Yani şöyle diyelim. Yassada kararlarının bila istisna külliyen yok sayılması lazım. Çünkü bir normal bir mahkeme yok. Bir güç seni atadım diyor. Bir mahkeme kuruluyor. İnsanlara savunma hakkı dahi verilmiyor. Avukatlar darp ediliyor. Zindanlarda işkenceye muhatap oluyorlar. Ve bunun neticesinde işte bir sene sonra bir karar çıkıyor. Dolayısıyla esasen şu an AK Parti iktidarının yapması gereken en önemli icatlardan bir tanesi buydu ama tabii daha önemli konuların olduğunu ben tahmin ediyorum. Bu konuya pek önemsemediler ve bu Demokrat Partililerin, içinde Menderes ve arkadaşlarının da bulunduğu Demokrat Partililerin ile ilgili yasada kararlarını külliyen yok sayacak kanun düzenlemeyi yapmadılar.
Federasyon olarak sizin bu konuda başvurularınız
tabii,
falan var mı?
Tabii bizim ve arkadaşlarımızın yerel mahkemeler reddetti bu başvuruyu. Anayasa Mahkemesi'nde şu anda Sayın Samet Ocakoğlu arkadaşımızın, dostumuzun, büyüğümüzün ferdi müracaatı var. Onun babası da rahmetli Manisa milletvekiliydi. Dolayısıyla yerel mahkeme Ankara'da reddetti. Şimdi dosya Anayasa Mahkemesi'nde. Büyük ihtimalle oradan da olumsuz bir netice çıkacak ama bunu Brüksel'e kadar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağız. Bu çünkü bir yüz karasıdır bu. Yani Türkiye, şimdi konu da biraz farklı bir noktaya geldi. Yani Kenan Evren'i yargıladıkları bir noktada. Ya Kenan Evren'in yaptığı tasarrufun menşei zaten 1960. Önce 60'ı bir yargıla. Ha, yaşıyorlar veya yaşamıyorlar. Gıyaplarında bu kararı alalım. Halk bilsin ki ya da bundan sonra böyle bir şeye tavos edecekler olanlar bilsin ki böyle bir şey yaparsak bunun karşılığı budur şeklinde ki 80 itirali ile 60 itirali hiç mi kıyas edemeyiz? İkisi çok farklı şeyler. Çok farklı şeyler. O yüzden maalesef yani AK Parti iktidarı bu konuda duyarsız kalmıştır. Duyarsız kalmıştır. Rabbim inşallah bize bu kararların külliyen yok sayılmasını sağlayacak olan kanun değişikliğini yapmayı nasip eyler. Bu yönden umutluyuz açıkçası.
Genel olarak tabii 60-70 muhtırası, 80 işte ondan sonra sivil yine internetten olan şey. Sürekli 28 Şubat 97 böyle bir alışkanlık var tabii ama şu dönemde bunu engelleme çalışması oldu mevcut iktidar partisi.
Yani ben topyekun ama bunun ortadan kalktığına inanmıyorum.
Yani evet, bu teamül devam eder.
Bu yani bu hastalıktır bu yani. Bu vücuda girmiş bir veba mikrobu gibi bu şimdi. Yani bunu silip atmanız için bir reform yapmanız lazım. Bakın çok önemli bir yere gene aklıma geldi. Yani Menderes'in asılma sebeplerinden bir tanesi de o olabilir. Rahmetli orada da bir reform yapmak istiyordu. Yani o günkü şartlarda orduda olan Prusya modelini kaldırıp batıya has bir modern ordu kurmak istiyordu. Bu da bir takım güçleri ürkütmüştür.
Bir
yani
rahatsızlık.
Tabii etmiştir. Rahmetli Menderes'in yani orduyla hiçbir sorunu yoktu. Yani onun döneminde ya bu olabilecek bir şey mi? Yani dönemin genelkurmay başkanları 60 itilalinde sopayla, odunlarla evlerinden çıkartılıp binbir işkenceye tabi tutturuldu.
Onlar da tutuklandı.
Bakın genelkurmay başkanları. Evet. Bunlar yüzlerce, binlerce asker yetiştirmiş insanlar. Bu memlekete hizmet etmiş, savaşa girmiş insanlar. Dolayısıyla yani bunun bir as-üst ilişkisiyle de ilişkisi yok. 1960 eşkıya ayaklanması devletteki as-üst ilişkilerini bozmuştur. Çünkü bir yüzbaşı, bir binbaşı gidip generalin yakasına yapışıp yüzbaşılarımızı, binbaşılarımızı rencide etmeyelim, örnek olarak veriyorum. Ama kendinden çok üst mevkideki, rütbedeki komutanının boğazına yapışıp meydanlara çekmiştir. Bu olacak bir şey değil. Yani bunun hak aramayla, hak savunmayla, demokrasiyle nasıl ilgisi olabilir? Öyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla devlet içerisindeki sistemi bozmuştur 1960 ihtilali. İşte ondan sonra mekanizma çalışmaya başladı. 71 oldu, 80 oldu, aradaki bir takım şeyler 12 Mart oldu, şu oldu, bu oldu. Yani dolayısıyla biraz da bunlar güzel şeyler değil. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek bu tür şeylerin karşısında durmalıyız.
71'de de muhtıra oldu aslında. Sol junta gelecekti
tabii, tabii,
de
tabii, tabii,
rahmetli Mahir Kaynak hocamızın orada istihbari bir şeyiyle
çok doğru yani değişti. Bilinmeyen yani bakın her zaman
hatta ilk günlerinde sözünüzü böldüm.
Sağ olun.
Sol junta yapıldı diye sevinip Doğan Avcıoğlu gibi o juntaya destek verenler oldu.
Çok doğru, yani. çok doğru. Yani bunların hepsinden ders çıkarmalıyız. Evet. Hele şu son günlerde, müsaade ederseniz biraz da son güncel konulardan kısmen bir bahsedeyim. Hakikaten zor günler geçiriyoruz. Yani ülke hiç bugüne kadar olmadığı şekilde, boyutta bir hararete sahip. Yani tansiyon son derece yüksek. Yani korkuyoruz açıkçası. Metroya biniyoruz, acaba bir şey mi olur diyoruz. Trafiğe çıkıyoruz. Çünkü neyin nereden geleceği hiç belli değil. Yani bizi yönetenlerden, bütün siyasi parti genel başkanlarından, özellikle İktidar Partisi'nin genel başkanından, başbakanımızdan, kıymetli hocamızdan, öyle diyelim, kendisini bir ilim ve bilim adamı olarak takdir ederiz. Yani siyasetçi olarak takdir etmeyebiliriz ama insan olarak ve bir bilim ve ilim adamı olarak ben takdir ederim Sayın Davutoğlu'nu açıkçası. Bu konulara müdahale olmaları lazım. Yani ülkenin şu anda birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Yani bir bugün işte ortalığı kana bulandığı iddia edilen siyasi partiyi ile de oturup konuşmak lazım. Yani bunları seçime siz soktunuz. Yani %13 oy aldılar. Yani o zaman bu halkın oyuna bir saygısızlık. O zaman illegaldi de şimdi mi illegal oldu gibi düşünüyorum. Bir suçu varsa tabii boğazına yapışacaksın. Bu devletin hakimi var, savcısı var. Yani dolayısıyla burada özellikle İktidar Partisi'ne büyük görevler düştüğünü tahmin ediyorum. Açıkçası zor günler. Zor günler. Yani bu seçimlerde nasıl olacak, nasıl edilecek bunu da aklım hafızam almıyor. Yani inşallah o zamana kadar daha süre var. Biraz daha tansiyon düşer. Ama seçimlerden de çok farklı bir neticeden çıkacağını zannetmiyorum. Yani buna benzer yakın bir tablo çıkar ve bir koalisyon hükümeti kurulur. En çok iki sene sonra bir seçim daha bu Türkiye'ye beklesin diye söyleyeyim. Yani bu seçimler üst üste gelecek, öyle görünüyor. Ama seçimlerden de korkmamak lazım. Yani en doğru kararı halk verir. Halkın vereceği karara saygı duymak lazım. Kim olursa, hangi partiye teveccühde bulunursa bulunsunlar, halkımız her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. İyi kötüyü ayırt ediyor diye tahmin ediyorum.
Evet. Siyasi partilerimizin genelde yani Ben öyle düşünüyorum. Yani sol da olsa, sağ da olsa. Hani bir Marksist düşünce de olsa, ileri diyalektik materyalizm bir şeyler düşünen. Ama bizim Anadolu'muzda öyle değildir. Yani CHP, yani inançlı şey insanlar eskiden beri gelmiş, tabii, tek parti döneminden tabii, gelmiş tabii. Alışkanlıklarla veya idealistler, politik
tabii, çok
işte çiftçiye yaklaşımıyla, emekçiye yaklaşımıyla olan bir değerlendirme bu ve genelde hepsi bizim için önemli gördüğümüz birinci derecede önemli konularda hemfikirdir. Yani CHP'si de MHP'si de
çok doğru.
Demokrat Partisi de AK Partisi de çok hangi doğru. Parti olursa olsun. Yani bölücü olmadıktan, yani birlik beraberliğimizi zedelemedikten sonra her partinin yani temel noktalarda görüşleri
ayrı. Farklılık yoktur.
Yoktur. O yüzden çok doğru. Yani onların birbirlerine olan yaklaşımı yıpratıcı olmamalı. Birbirlerine olan hitapları daha ılımlı. Kitleleri de etkiledikleri için liderler sloganlımsı sözler özellikle yazıyorlar mesela danışmanlar. Neden? O kitleleri heyecanlandırdığı için. Veyahut,
çok doğru bir tespit.
Şimdi o yüzden onların üslubu da önemli. Birleştirici.
Çok doğru.
İşte tansiyonu heyecan gerekiyorsa heyecan vermek gerekir.
Ama ayrı bir şey.
Milli birlik tabii, şuurunu evet, heyecanlandırıcı evet, anlamda evet, bir şey. Evet. Şiddetten uzak tutmaya yönelik, akılcılığa, sağduyuya yönelik. Yani particilik şeyi ayrı. Şu anda dediğiniz gibi ülkenin varlığı, bekası, birlik ve bütünlüğü söz konusu olduğundan liderlerin kendilerine ve millete örnek oldukları için o profili çizmeleri. Yani birlikte, beraberlikte hayır çok bereket doğru. olduğuna dair. Çok yoksa doğru. koalisyon savaşları gibi veyahut koalisyon mücadelesi gibi yine yıpratıcı.
Çok doğru.
Şeyler bizim hayrımıza değil. Yani evet, yeni evet, yeri bir evet, üslup geliştirmek
evet,
lazım.
Evet, evet.
Daha sevgiye dayalı, hoşgörü. Şimdi burada kesin. Menderes rahmetli dönemini konuşuyoruz ve bunlardan tarihten ibret almak gerekiyor.
Fatih Beyciğim çok
geleceğe
önemli. Çok önemli.
Vizyon açmak
çok önemli. Için. Çok önemli. Evet, evet, evet. Yani işte dedim ya zarafet ve nezaket içerisinde. En kritik meclis toplantılarına dahi yani tetkik edin. Şimdi şu anda mukayese edilemeyecek kadar, dağlar kadar fark var arada. Böyle bir şey olabilir mi? Mecliste görüyoruz ne haldeyiz diye. Allah hayırlısını inşallah nasip eyler. Nasip eyler. Başka sorularınız varsa
siz aslında Altun Bey'in de vurguladığı bir nokta konuşmamız öncesinde önemli bir noktaya yine dikkat çekmiştiniz. Dediniz ki Aydın Menderes'le belki rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu aynı tarafta değerlendirilemez ama ortak olan önemli noktaları vardı. Sizin değindiğiniz konu bir ülkenin birliği ve beraberliği
çok
noktasında
doğru.
aynı yönde çok bakıyorlardı
doğru.
dediniz.
Çok doğru. O konuda da bir iki şey söylemeye çalışayım. Evet, rahmetli Aydın abimiz, Aydın Menderes ve rahmetli Muhsin Başkan, Muhsin Yazıcıoğlu, her ikisinde mekanları cennet olsun. Hakikaten Türk milletinin, bu aziz milletin seneler sonra da yad edeceği ahlaklı, vicdanlı, mütedeyyin, müteferrik, düşündüğünü yazabilen, kaleme dökebilen insanlardı bunlar. Ve her zaman bu memleketin birliğinden, beraberliğinden ve tansiyonun düşürülmesinden yana olmuşlardır. Yani insanları kalyene getirelim, insanları sokaklara dökelim. Hiçbir zaman böyle bir anlayış içerisinde olmalılar. Zaten bir devlet adamına da yakışan yaklaşım tarzı bu olmalıdır. Doğru, her ikisi de muhtelif zamanlarda, gerektiği zamanlarda, bir de ortak özellik şu, ikisi de az konuşurdu. Gerektiği zaman gerektiği gibi konuşurlardı. Ve bu konuşmalarında da hakikaten bu konuşmalar toplumda ciddi ses getirirdi. Gideceği adrese giderdi. Ve akabinde de bunların pozitif veya negatif konuşmanın neticesini görürdük. Dolayısıyla tabii bu iki rahmetli vatan evladının bu noktadan hareket edecek olursak iki değerli vatan evladının ölümleri de bizi üzdü. Yani ben açıkçası şu gün şu ortamda 2015 senesinin Ekim ayında, Eylül ayında hayatta olan bir Aydın Menderes'in, hayatta olan bir Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu olaylara nasıl yaklaşabileceğini kafamda tasavvur edebiliyorum. Yani kesin ve kesin
gürleyecektir.
Tabii.
Bu kadar basit. Ve, göğü birbirine
ve işte zaten
yani.
Bugün kimseyi zan altında bırakmayalım. Muhakkak bütün siyasi partilerimiz bu memlekette iyi bir şeyler yapmak için uğraşıyorlar. Ama işte yanlış yapıldığı zaman da şunu yanlış yaptın diyebilecek bir akil adama ihtiyaç var. İşte bu iki mehrum insan bunu söyleyebilecek cesarete sahip insanlardı.
Ve o tespiti yapabilecek. Tabii.
Çok doğru, çok doğru. Bugün bu eksikliği hissediyoruz. Ve bu daha çok hissedeceğiz, öyle görüyorum.
Fatih Bey, evet. Neyse ki A9 televizyonu var. Gümbür gümbür gerektiğinde.
İnşallah her zaman.
Sesle vatan millet hayırlı.
İnşallah.
Birlik,
inşallah,
beraberlik. İnşallah. Sesinde inşallah. Çok gür bir şekilde.
İnşallah. Evet.
Ve hocamız vesilesiyle.
Tabii.
Her gün, her gün.
Güzel. Ne güzel.
Yani istisnası. Her gün, her an. Hem şifai, hem ilmi filmler, kitaplar, kültürel anlamda, hem akil anlamda, yönlendirici anlamda.
Takip ediyoruz. Eklemeye çalışıyoruz. Takdirle de izliyoruz.
Teşekkür ederim.
Ben de tekrar konuşmamın başında söylediğim üzere aziz Türk milletini bu Perşembe günü saat 11'de anıt mezara davet ediyorum. Orada rahmetlilere karşı olan, şehit başbakanımıza ve bakanlarımıza karşı olan akde vefamızı bir kere daha tescil edelim. Manevi vazifemizi yerine getirelim. Bütün milletimiz oraya davetlidirler. Bizim misafirlerimizdir. Bu vesileyle tekrar A9 kanalına, televizyonun yönetimine, siz kıymetli dostlarımıza ve saygıdeğer hocamıza, kıymetli beyefendiye, Büyük Türk Milleti önünde, Aziz Türk Milleti önünde teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle insanları, böyle hayır hizmetlerinde olan TV kanallarını, kuruluşları, kurumları Rabbim başımızdan eksik etmesin.
Allah razı olsun. Çok güzel bir final oldu diyelim programımız
var
içinde.
Olun.
Güzel bir dua oldu yani. Allah var razı olsun. Teşekkür ederiz.
Biz
de nezaketinizden lütfedip gelip güzel konuşmalarınızdan, teveccühünüzden dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Teşekkürler. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi günler.